Ayrım 22.
Yersiz gülmeler, sırıtmalar, abuk subuk konuşmalar, soyunup çıplak dolaşmalar, garip jestler, başkalarının hareketlerini, ekopraksi ve sözlerini, ekolali yineleme vardır. Şizoafektif türde sayılan belirtiler yanında duygulanım bozukluğu belirgindir. Depresyonlu bir hasta gibi üzgün, karamsar, bazen de sevinçli ve taşkın olur. Sınır psikozu, borderline psychosis ya da psikonörotik şizofreni adı verilen türde çeşitli nevrotik belirtiler görülür. Psikoz ile nevroz ayrımı güç olan bir durumdur. Hastada korkular, bunaltı, saplantılı düşünceler birbiri ardından çıkabildiği gibi antisosyal davranışlar da bulunabilir. Zaman zaman hastanın gerçeği değerlendirmesi bozulabilir, açık şizofreniye dönüşebilir. Değişik şizofreni türleri birçok ayrı ruhsal hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu düşündürebilir. Ancak tüm bu türlerde belirti çeşitliliğine karşın ortak temel özellikler bulunur. Bu hastalığın adını koyan Bolyer, 4 temel belirtiden söz etmiştir. A. İçe kapanma, otizm. Hasta dış dünyayı ve gerçekleri yadsıyarak içine çekilmiştir. İç dünyasında olup bitenleri dış gerçeklerin yerine koymuştur. Davranışını belirleyen gerçeklik ilkesi değil, bilinç dışı eğilimler, gereksinimler ve yaşantılardır. B. Çağrışım bozukluğu, association disorder. Düşüncede akışın ve sürekliliğin bozulması, düşüncede somutlaşma, yoğunlaşma, condensation, kaymalar, duraklamalar, anlamsız garip özellikler vardır. C. Duygulanım bozukluğu, affectivity disorder. Duygularda yavanlık, küntleşme, uygunsuzluk, genel umursamazlık, apati, ilgisizlik vardır. D. Çelişkili tutum ya da karşıt değerlilik, ambivalence. Kişide sevgi, nefret gibi birbirine karşıt eğilimlerin bir arada aynı anda bulunuşudur. Bolyer, bu 4 temel belirti arasına varsanılanları ve algılama bozukluklarını katmayıp bunları ikincil belirtiler saymıştır. Bu hastalıkta bellek ve yönelim kusurları gibi beynin organik bozukluklarında rastlanan bunama belirtilerinin bulunmayışının üstünde durmuştur. Hastanın yönelimi, orientation sağlamdır, bilinci açıktır, kişileri, yerleri ve zamanı iyi seçer. Okulda işte başarısı düştüğü için öğrenme yeteneği azalmış sanılabilir. Gerçekte zekası ve zihinsel yetileri bozulmamıştır. İlgisizliği, içe kapanıklığı ve bunalımları nedeniyle zihinsel yeteneklerini verimli olarak kullanamaz. Şizofrenide yıkıma uğrayan zeka değil, kişiliktir. Gerçeği değerlendirmedeki reality testing bozukluktur. Bu nedenle hastanın çevresiyle uyumu alt üst olur. Görüldüğü gibi şizofrenide birbiriyle ilgisi yokmuş gibi görünen çok çeşitli belirtiler bir araya toplanır. Bu çeşitliliği ve karmaşıklığı en iyi C.G. Jung'un bir benzetmesiyle açıklayabiliriz. Sağlıklı herhangi bir insan gece gördüğü düşleri uyanıkken yaşasaydı ortaya şizofrenik bir hasta çıkardı. Bir başka deyişle şizofrenik kişi bilinç dışının kargaşasını duygu ve davranışına yansıtan kişidir. Gerçek şizofreni tanısı olan hastaların tam iyileşme olasılığı azdır. Tanı ölçülerindeki değişkenlikten dolayı kesin bir oran verilememekte ise de hastaların uzun süre izlenmesinden %5-10'unun tam iyileşme gösterdiği sonucuna varılmıştır. Ancak iyileşme ölçütlerini kesinlikle belirlemenin güçlüğünü anımsamak gerekir. Bununla birlikte bugünkü tedavi olanakları hastaların büyük çoğunluğunu ruh hastanelerinde ömür boyu gedikli hasta olarak yaşamaktan kurtarmıştır. Hastaların %90'ı yaşamlarını toplum içinde sürdürecek duruma gelebilirler. Ancak 5 yıl sonunda belli bir uyumu sürdürebilen, toplumsal iyileşme gösteren hasta oranı %50-60'tır. Hastaların %10'u da ancak hastanelerde sürekli bakım altında yaşayabilirler. Hastalığın olumlu ya da olumsuz gidişini ve süresini belirleyecek kesin göstergeler yoktur. Ancak sonlanışını, prognoz belirleyen kimi etkenler sıralanabilir. Hastalığın birden başlaması, hastalığı başlatan önemli ruhsal travmaların bulunuşu, iyi gidiş belirtileridir. Hastalık öncesi uyumun iyi oluşu aile ve yakın akrabalarda şizofreni bulunmayışı iyi bir göstergedir. Buna karşılık ailede kalıtımsal yatkınlık, hastalık öncesi sınırlı uyum, şizoid kişilik yapısı hastalığın gidişi konusunda iyimser olmayı engeller. Aile içi düzensizlikler, hastalığın sinsi ve yavaş gelişmesi, hastanede yatışların uzun oluşu da hastalığın sonlanışı bakımından umutsuz belirteçlerdir. Basit ve hebefrenik türde olanlar ise tedaviye en dirençli olanlardır. Hastalık nöbetlerinin sıklığı, iyileşme dönemlerinin kısalığı da kötü gidişi belirler. Katatonik, şizoafektif türden şizofrenide iyileşme olasılığı daha çoktur. Kimi zaman gençlerde şizofreniye özgü kişilik yıkımı ve öteki ana belirtiler olmadan paranoid bir tepki gelişir. Nöbetlerle gelen böyle bir psikoz durumunda kişi kendisinin izlendiğini, komplolar kurulduğunu, kötülük göreceğini sanır. Sürekli kuşku içinde ve tedirgindir. Örneğin bildiri dağıtmak ve afiş yapıştırmak suçundan bir süre gözaltına alınan bir öğrenci bir gün gözetlendiğini, ardına adam takıldığını ileri sürmüştü. Bu doğru olabilecek bir olasılıktı. Ancak genç, bindiği taksinin sürücüsünün, komşularına gelen bir konuğun ve çocuğunu gezdiren bir annenin de bir ajan olduğuna inanıyordu. Odasından çıkmıyor, bir aşağı bir yukarı tedirgin dolaşıyor ve uyuyamıyordu. Böyle bir durum hiç kuşkusuz paranoid şizofreninin de başlangıç belirtisi olabilir. Ancak nöbetin kısa sürede yatışması, başka düşünce bozukluğunun olmayışı ve içe kapanma belirtilerinin belirmeyişi daha çok paranoid bir tepki, paranoid reaction düşündürür. Kimi zaman kuşkuculuk bir kişilik özelliği olarak iyice öne çıkar. Kuşkucu kişilik, paranoid personality, yapısında bir insan alıngandır, her buluttan nem kapar. Her sözde, her davranışta gizli anlam ve gizli bir niyet arar. Kıskanç, geçimsiz ve hoşgörüsüzdür. İnsanların kendisini çekemediklerine, sevmediklerine inanır. Alınganlığı nedeniyle sık sık sürtüşmeye girer, kavga eder, haksızlıkları düzeltmek için çabalar, herkesi karşısına alır. Bu kişiler temel güven duygusundan yoksun olarak büyümüş insanlardır. En sık kullandıkları savunma yöntemi dışa yansıtmadır, projection. Şizoid kişilik yapısı olan kişiler sıkılgan, çekingen ve toplumsal ilişkileri zayıf olan kimselerdir. İnsanlarla ilişkileri yüzeyde kalır. Duyguca donuk veya soğukturlar ama çabuk örselenirler, çok duyarlıdırlar. Olumlu ya da olumsuz duygularını dışa vuramazlar. Aşırı yakınlaşmadan tedirgin olurlar. İlişkilerini duygu değil, düşünce düzeyinde sürdürürler. Zor karşısında kendi kabuklarına çekilirler. Sorunları göğüslemekten çok sürekli savunmada kalırlar. Zengin bir düşünce ve hayal dünyaları vardır. Sanat dallarında, yazarlıkta başarılı olabilir, özgün yapıtlar ortaya koyabilirler. Dışarıdan ayrıksı, egzantrik, insan izlenimi verirler. Bu kişilik, Jung'un tanımladığı içe dönük, introvert, kişilik türüne uyar. Yani düşünmeye, hayal kurmaya yatkın ama eylemden ve toplumsal ilişkiden kaçan kimselerdir. Zor altında açık şizofreni belirtileri geliştirebilirler. Şizofreninin oluş nedeni bilinmemekle birlikte son yıllarda tedavide önemli adımlar atılmıştır. Nöroleptik ya da antipsikotik ilaçların yardımıyla pek çok hasta kısa sürede önemli iyileşme göstererek işini gücünü sürdürebilecek duruma gelebilmektedir. Gene bu ilaçlar hastanede yatış süresini kısaltmakta, hastaneye yatış oranını çok düşürmektedir. Eskiden en yaygın tedavi yöntemi hastanın uzun süre hastanede yatırılması ve elektrik şok tedavisiydi. Elektrokonvulsif tedavi. Bu yöntemler ancak dirençli şizofreni durumlarında başvurulan yardımcı önlemler olmuşlardır. İlaç tedavisinin düzenli ve uzun süre uygulanması gerekir. Hastalığın gidişi önceden kestirilemez, yeni alevlenmelerin ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği belli olmaz. Şizofrenide ilaç tedavisine ek olarak uğraşı tedavisi ve destekleyici ruhsal tedavi de uygulanabilir ve gereklidir. Gençlik çağı psikozları. Gençlik çağında başlayan psikotik tepkiler tanı bakımından şaşırtıcı özellikler gösterir. Bu bakımdan kesin tanı ancak iyi bir izleme ve gözlem sonucu konabilir. Örneğin başlangıçta şizofreni ön tanısı olan 50 genç kızdan izleme sonucu ancak 18'ine kesin şizofreni tanısı konmuştur. Geri kalanların 12'si intihar girişimi ve depresyon tanısı, 10'u davranış bozukluğu, 4'ü evden kaçma, 6'sı da antisosyal kişilik olarak belirlenmiştir. Birçok başka araştırmada da kişilik değişikliklerinin ve ağır davranış sapmalarının şizofreninin başlangıç belirtileri olabildiğini vurgulamaktadır. Şizofreni ile ilgili olmayan birçok gençlik tepkileri şizofreni ile karışacak özellikler gösterebilirler. Bu nedenle kesin tanı koymadan beklemek, belirtilerin gidişini izlemek gerekmektedir. Şizofreni geliştiren 44 genç yetişkinin lise çağındaki uyumları okul kayıtlarına göre incelendiğinde ortaya ilginç bulgular çıkmaktadır. Bu hastaların lise çağında spor yapmadıkları, grup çalışmalarına katılmadıkları, kızlarla ilgilenmedikleri saptanmıştır. Okulda sorun çıkartmayan ama pek aranmayan, sevilmeyen, önderlik nitelikleri olmayan, içine kapalı, kaygılı, bağımlı gençlerdir. Başka bir deyişle şizoid kişilik özellikleri taşımaktadırlar. Robbins, ortalama 13 yaşında 382 erkek ve 142 kızı 30 yıl boyunca izlemiş, sonunda bunlardan 23'ünün erişkin çağda şizofreni geliştirdiğini görmüştür. Bu 23 hastanın yarısından çoğunun gençlik çağında çalma, okuldan ve evden kaçma, yineleyen suçlar işledikleri saptanmıştır. Başka araştırmalarda bu sonucu doğrular niteliktedir. Masterson'ın belirttiği gibi pek az genç başlangıçta şizofreninin tüm belirtilerini gösterir. Davranış bozuklukları, depresyon belirtileri, özellikle intihar girişimleri, gelişen bir şizofreninin ön belirtileri, habercileri olabilirler. Sense göre yüksek okula başlama birçok gençte şizofrenik bir sürecin tetiğini çeken etken olabilmektedir. Liseden çok parlak başarılarla gelen gençler üniversitede birden bocalamaktadır. Lisede hep övülmüş, el üstünde tutulmuş, başarı tutkunu kimi gençler yeni yarışma ortamında birden tökezleyerek dengelerini yitirmektedirler. Başka bir deyişle başarıyla ayakta durabilen, aslında sosyal uyumları zayıf ve güvensiz olan bu gençlerin ruhsal dengelerini sürdüren eski başarı ve destekleri azalınca psikotik yatkınlıkları psikoza dönüşmektedir. Bu araştırmalardan şu sonuç çıkmaktadır. Şizofreniyi önceden kestirmemize yarayacak kesin ön belirtiler ve kişilik özellikleri yoktur. İki aşırı uçta yer alan şizoid kişilik yapısında olanlarla çocukluklarında davranış bozukluğu gösteren gençler kümesinden şizofreni çıkma olasılığı daha güçlüdür. Ancak belirtelim ki her şizoid kişilik zorunlu olarak şizofreni ile son bulmadığı gibi her davranış bozukluğu da şizofreninin ön belirtisi sayılamaz. Kenan 16 yaşında liseli bir gençti ve 3 erkek kardeşin en küçüğüydü. Babasını küçük yaşta kanserden yitiren Kenan, dul maaşı ile geçinen annesiyle oturmaktaydı. "Bende kanser var" diyerek bütün klinikleri dolaşmaktayken ruh sağlığına gönderilmişti. Hastalığını her yanından kötü kokular saçtığı için herkesin kendisine bakışından, yanından uzaklaşmalarından anlıyormuş. Bu nedenle otobüse, dolmuşa binmiyor, okul ile ev arasındaki bir saatlik yolu yürüyerek gidip geliyormuş. Kalabalık yerlerden uzak duruyor, sinemaya gidemiyormuş. Okul başarısı kötü değilmiş, ancak arkadaşlık kuramıyor, tek başına dolaşıyormuş. Öteden beri sessiz, uslu ve içine kapalı bir çocukmuş. Okulda ve çevrede gölge gibi dolaşırmış. Çok alıngan ve duyarlıymış. Hiç spor yapmaz, toplu oyunlara katılmazmış. Evde de annesiyle pek az konuşur, vaktini roman okumakla geçirirmiş. Annesi son aylarda tedirgin olduğunu, Varayo'ya öfkelendiğini gözlemiş. Üstüne başına bakmıyor, temizliğine dikkat etmiyormuş. Çok dalgınlaşıyor, bir noktaya gözünü dikerek uzun uzun öyle kalıyormuş. Derslere ve okula karşı umursamaz bir tutum geliştirmiş. Kimi günler okula gitmiyor, evde kapanıp kalıyormuş. Kimi geceler uyku uyuyamıyor, odasında bir aşağı bir yukarı geziniyormuş. Annesi ne kadar çabalasa da sıkıntısını açıklamıyor, kanser olduğunu söylemekle yetiniyormuş. Görüşmeye getirilişinden 3 ay önce evde yalnızken hava gazını açarak yatağına uzanmış. Annesi eve döndüğünde onu baygın bulmuş. Hastanede ancak ikinci gün kendine gelebilmiş. Ayıldığında "kanserden ölmektense kendi kendimi öldüreyim daha iyi" demiş. O günden sonra anne Kenan'ı evde yalnız bırakmamaya, dışarı çıkışlarında ise gizlice izlemeye başlamış. Bir gün kırlık bir yerde kendini ağaca asmaya çalışırken zor kurtarmış. İlk görüşmede Kenan ruhsal bir hastalığı olmadığını söyleyerek benden kendisini iyi bir iş hastalıkları uzmanına göndermemi istedi. Bununla birlikte görüşmelere düzenli olarak gelmeye başladı. Görüşme sırasında hekimden gözlerini kaçırması, arada bir kuşkulu bakışlar fırlatması dikkati çekiyordu. Kanser olduğundan %100 emin olduğunu, hekimlerin hastalığına tanı koyamadıklarını sık sık yineliyordu. Benim de tek bir uzmana inanıp ona başka bir hekime göndermek istemeyişime kızıyordu. Sınıftaki arkadaşları saçtığı kokudan çok rahatsız oldukları için okula gitmek istemiyordu. Kendi aralarında toplanınca hep kendisinden söz ettiklerine ve yanına yaklaşmadıklarına inanıyordu. Yolda yürürken herkesin birbirine bakıp kendisini gösterdiklerini ileri sürüyordu. Daha sonraki aylarda Kenan'ın kuşkuculuğu başka konulara da yayıldı. Kendisini solcu olarak karalamaya kalktıklarını, radyo ve TV yayınlarında adından söz edilmeden onunla ilgili imalar yapıldığını söylemeye başladı. Ara sıra kulağına kendisini suçlayan seslerin geldiğini söyleyerek eve kapanıp günlerce dışarı çıkmadığı oldu. Evde annesiyle bile konuşmuyor, yemeğini tek başına odasında yiyor, geceleri geç saatlere kadar uyuyamıyor, bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Annesi kendi kendine konuştuğunu duyuyordu. Kenan uygulanan ilaç tedavisi ve destekleyici ruhsal tedavi yardımıyla ertesi yıl yeniden okula dönecek kadar düzelme gösterdi. Ancak tek bir arkadaşı yoktu. Sokaklarda saatlerce dolaşıyor, sonra eve dönüp odasına çekiliyordu. Ancak kuşkular büyük ölçüde yatıştı. Gene koku saçtığına ve kanser olduğuna inanıyordu ama bu sanrılar eskisi gibi yoğun değildi. Kenan bu ağır bunalım içindeyken bile derslerini aksatmadı ve liseyi bitirdi. Bir büroda iş bularak çalışmaya başladı. İşinin dışında kimseyle yakınlık kurmadan içe dönük ve sınırlı bir yaşam sürdürdü. Manik depresif psikoz. Birbirini izleyen depresyon ve taşkınlık dönemleriyle belirlenen ağır bir duygulanım bozukluğudur. Affective disorder. Hasta depresyona girdiğinde tam bir çöküntü içinde görünür. Yemez, içmez, uyumaz, insanlardan kaçar, bezgin, üzgün ve elemlidir, çalışma gücünü yitirmiştir. Kısacası depresyon konusu tartışılırken sayılan belirtilerin hepsi daha yoğun biçimde ortaya çıkar. Hasta mutsuz, karamsar, üzgün ve içine kapanmış olmasından öteye ağır bir suçluluk duygusu çeker. Yaşamaktan bıkmıştır ve kendisinin yaşamaya değer bir insan olmadığını düşünür. Canına kıyma eğilimleri çok artmıştır. Öyle ki hasta 2. Dünya Savaşı'nın kendi yüzünden çıktığını söyleyecek kadar gerçeklerden kopabilir. Yok olma sanrıları geliştirebilir, öldürüleceğini, bunu da hak ettiğine inanır. Ölümü bir kurtuluş gibi görür. Ağır hasta olduğunu, bağırsaklarının çürüdüğünü, iç organlarının eridiğini düşünür. Burada psikotik türden bir depresyon söz konusudur. Hasta tüm antenlerini kapamış, dış dünya ile ilişkisini kesmiştir. En ağır durumlarda komaya girmiş gibi kıvıldamadan, yemeden, içmeden, konuşmadan yatar. Stupor. Hasta birkaç ay içinde, bu arada canına kıymamışsa, kendiliğinden iyileşir, eski canlılığına kavuşur. Karamsarlığı, umutsuzluğu silinir, işine gücüne döner. Depresyon dönemi hiçbir iz bırakmadan son bulur. Belli bir süre geçtikten sonra aynı kişinin birdenbire neşesinin arttığı, aşırı hareketlendiği gözlenir. Güler, güldürür, durmadan konuşur, konudan konuya atlar. Aşırı iyimser, kendine güvenli ve atak olur. Yorulmayı unutmuş gibidir. Durmadan yeni tasarılar yapar, yeni işlere girişir, saçma yerlere yatırım yapar, parasını ona buna dağıtır, düşüncelerine karşı çıkılması onu sinirlendirir, birden saldırgan olabilir. Sürekli gergin ve tedirgindir. Düşünce akımı ve çağrışımları çok hızlanmıştır. Konuşması bu düşünce hızına yetişemez gibidir. Konudan konuya atlar ki bu duruma düşünce uçuşması, flight of ideas adı verilir. Düşünce ve konuşma hızlı ama anlamsız değildir. Duygu, düşünce ve davranışta ortaya çıkan bu coşku ve taşkınlık durumuna hipomani adı verilir. Bunun bir ileri aşaması manidir ki bunda taşkınlık dizginlenemez boyutlara varır. Çılgınlık ya da çıldırma durumundan ayırt edilemez. Depresyon döneminde bir benzetme yaparsak tümden kısılan musluklar hipomani nöbetinde ardına kadar açılmıştır. Depresyon ve hipomani nöbetleri belli aralarla döngülü biçimde birbirini izleyebilir. Kimi zaman hipomani nöbeti başlamadan önce kısa süre bir depresyon ya da depresyon döneminden önce kısa bir hipomani görülebilir. Nöbetlerin süresi ve aralığı hastadan hastaya değişir. Kimi hastada depresyon, kimi hastada hipomani belirtileri ağır basar. Genellikle gençlerde hipomani, yaşlılarda da depresyon nöbetleri daha sıktır. Şizofreniden daha seyrek olarak görülen bu psikoz türünde kalıtımsal etkenlerin payı büyüktür. Hasta yakınlarında aynı durumun görülme olasılığı %10-25 arasındadır. Tek yumurta ikizlerinden birinde çıkınca ötekinde çıkma olasılığı concordance %68'dir. Oysa çift yumurta ikizlerinde birlikte görülme olasılığı %23'tür. Doğumdan sonra ayrı ayrı evlerde büyümüş olan kardeşlerde görülme sıklığı da anlamlı ölçüde yüksektir. Psikotik depresyon belli bir dış etkene bağlı olmaksızın birden ortaya çıkabilir. Oysa nevrotik türde depresyonlar belli bir örseleyici olaydan sonra gelişirler. Bu nedenle bu psikozda görülen depresyon iç kaynaklı, endogen bir depresyondur. Gerçekten son yıllarda bu hastalığın genetik geçişi ve biyokimyası üstünde yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle beyinde iletici görev yapan biyogenik aminlerin, norepinefrin, serotonin, dopamin, işlev bozuklukları üzerinde durulmaktadır. Kadınlarda biraz daha sık görülen bu hastalık genellikle 20 yaşından sonra başlar. Ancak ergenlik çağından hemen sonra başlayanlar da vardır. Hastalığın özellikle döngülü, bipolar türünde çok etkili olan ilaçları vardır. Lityum tuzları ile yapılan tedavi bu hastalıkta başarılı sonuçlar vermektedir. Kimi insanda duyguların dalgalanması psikoz boyutlarına varmaz. Ancak duygu iniş çıkışı olağandan daha abartmalıdır. Bir süre neşeli, canlı, dışa dönük ve girişken olan bir kişi bir süre sonra kötümser, durgun ve neşesiz olabilir. Afektif ya da siklotimik kişilik adı verilen bu durum psikoza dönüşebileceği gibi olduğu gibi de kalabilir. 4. Cinsel uyumsuzluklar. Cinsel sorunlar iki ana başlık altında toplanırlar. Birincisinde cinsel dürtüler karşı cinse yönelmiştir. Ancak cinsel işlevlerde yetersizlik ya da bozukluk vardır. İkincisinde ise karşı cinse değil, aynı cinse eğilim vardır. Cinsel güçsüzlük, empotans ve erken boşalma erkeklerde en sık görülen işlev bozukluklarıdır. Gençlerde daha çok görülen güçsüzlük korkusudur. Genç erkek cinsel birleşmeyi, cinsel kimliğinin dolayısıyla erkekliğinin bir kanıtı sayar. Kızlar ve kadınlarda ilk cinsel yakınlaşma bu nedenle bir sınav yerine geçer. Kadınların kendilerini kanıtlama gibi bir kaygıları yoktur çünkü cinsel birleşmede edilgin kalırlar. Güçsüzlük, başarısızlık korkusu çekmezler. Olsa olsa cinsel birleşme onlar için zevk değil, acı veren ya da gebe kalma korkusu nedeniyle ürkütücü bir durumdur.